بسم الله الرحمن الرحيم. Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların, Brahmanların, daha doğrusu Budistlerin vesaire durumlarına temas ettik. Avrupa o yıllarda, yine çoğunluğu Hristiyan olan Avrupa, o yıllarda içtimai olarak hangi durumdaydı? Kadın insan mı hayvan mı diye tartışıyor durumdaydı. Evet. Yani herhalde insan değildir. Ruhu var mıdır yok mudur diye kadının insan olup olmadığını tartışan bir Avrupa vardı o zaman da. Bir taraftan böyle, bir taraftan takva sahibi sayılabilmek için hayatın dışına çıkmanın gerektiğine inanan ruhbanlık akidesi almış başını gidiyordu. Birbirleriyle olan savaşlar, iç çekişmeler, bunlar ahlaki çöküntü, kralların kulları durumuna gelmiş olmaları, kilisenin bile krallarla birlikte olması, onların emrine girmesi, bütün bunlar o günkü dünyanın durumunu gösteren deliller. Bu böyle bir ortamda Allah Azze ve Celle peygamberimizi Arabistan'dan gönderiyor. Zulmün artmış olduğu dönemlerde Allah'ın müdahalesi her zaman olmuştur. Allah Azze ve Celle insanoğlunu hiçbir zaman başıboş bırakmamış, sahipsiz de bırakmamıştır. Sürekli olarak yol göstermiş. Yol gösterecek insanlar göndermiş, kitaplar göndermiş. Hiçbir zaman insanoğlunu bu çölde başıboş, sahipsiz, kılavuzsuz bırakmamıştır. Şu dünya denilen uçsuz bucaksız şu alanda kılavuzsuz insan ne yapar? Allah kılavuz göndermiş böyle bir dünyaya, onlara yol göstersin diye. İnsanlar nefislerinin kulu kölesi oldukları için kılavuzu kabul etmek istemediler. Halbuki durum anlattığımız gibiydi. Durum buydu ve bir kılavuza ihtiyaçları vardı. Böyle bir durumda mesela aynı şekilde bugünün dünyasında insanların aslında İslam medeniyetine ihtiyacı var. Ama bir taraftan da şunu da hesaba katıyorlar. Evet, İslam medeniyetine ihtiyacımız var ama bir de İslam medeniyeti kurulursa bazı sorunlarımız hallolur ama diğer taraftan da nefsimize göre yaşayamayız. İstediğimizi yapamayız. Böyle bir korku var. Yoksa hiçbirisi İslam medeniyetinin kötü bir medeniyet olacağını düşündüğünden değil yani. İslami kuralların mesela hangisi kötüdür? Yani mesela bir tane örnek versinler. Hangi İslami kural kötüdür, yanlıştır, ondan dolayı istemiyorlar? Örnek versinler. Biz de onun öyle olmadığını, onun gerekli olduğunu, doğru olduğunu ispatlayalım. Bir şey söylesinler. Böyle bir şey demiyorlar aslında. Diyemiyorlar. Sadece nefislerine göre yaşayamamaktan korkuyorlar. O günde durum o. Öyle bir dünya, buna rağmen peygamberi kabul etmek istemiyor. Peygamberimizin Arabistan'da doğması, biraz evvel de kısaca temas etmiştim. Yani neden Allah Azze ve Celle onu orada yarattı? Neden o gün İran'ında, Bizans'ında, Hindistan'ında yaratmadı? Oralarda daha fazla kültür vardı. Daha fazla güya medeniyet vardı. daha çok gelişmiş memleketlerdi, daha büyük memleketlerdi. Daha çok okuma yazma bilen insanlar vardı. Fakat Allah Azze ve Celle iki dağın arasındaki Mekke'den o peygamberini çıkardı. Çünkü Mekkeliler ya da Araplar her ne kadar putperest iseler de onların cehaletinden kaynaklanıyordu putperest olmaları. Çünkü uzun zaman onlara peygamber gelmemişti. İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail'den sonra onlara peygamber gelmedi. Yaklaşık 2500 sene, 2600 sene kadar bir dönem onlara peygamber gelmemişti. Onlarınki basit bir cehaletti. Ama o günkü İran'ın, o günkü Bizans'ın cehaleti basit bir cehalet değildi. Mürekkep bir cehaletti. Daha karışık, daha kompleks, daha çözülmesi daha zor. Felsefi, fikri problemler var. Demin de ifade ettim, yani bazen okumuş bir adamı ikna etmek çok daha zordur yani. Temiz kalpli, kafası çalışan ama çok bir şey bilmeyen, hakikati arayan bir adama, felsefe, ideoloji filan bilmeyen birisine hakkı göstermek daha kolayken, felsefe bilen, ideolojilere aldanmış olan, kendini bir şey zanneden, kibirli bildiğini düşünen bir insana anlatmak daha zor ve onun o karışık felsefi problemlerini çözmek daha zordur. Bir bu yönü var mesela. Yani ehli kitabın elindeki o yanlış kitabı onlara bıraktırmak daha zor. Arap'ın zaten kitabı yok. Onun için her ne kadar ehli kitap belki peygamberlik biliyor, ahiret biliyor, kitap biliyor ise de iman etmelerini sağlamıyor, hatta zorlaştırıyor. Yani bunların varlığı iman etmelerini kolaylaştırıcı bir unsur olmuyor. Belki şöyle bir nokta iyi anlaşılmadığı için ehli kitabın daha kolay olduğu zannediliyor. Bir nokta anlaşılmıyor. Yanlış anlaşılıyor. O da şu. Ehli kitabın şu anki durumu, şu anki derken bugünü kastetmiyorum. 1000 sene evvel de olabilir. 1400 sene evvel peygamberimizin dönemini düşünelim. O anki durumları, durum itibariyle belki İslam'a daha yakın gibi görülüyor. Yani peygamberlik biliyorlar, kitap biliyorlar, ahiret biliyorlar. O anki pozisyonları itibariyle bir putperestten daha kolay, daha iyi anlarlarmış gibi. Öyle geliyor insana. Çünkü putperest ne kitap biliyor, ne peygamber, ne ahiret. Onun için bu ehli kitaptır herhalde, bizi daha iyi anlar zannediliyor. Çünkü durduğu yer itibariyle bize biraz daha yakın. Ama öyle olmamıştır. O putperestler en son iman etmiştir. Ehli kitap iman etmemiştir. İstisnalar tabii kaideyi bozmaz. Tek tük iman edenler varsa da genelde iman etmemiştir. Halen de öyledir. Hani bize daha yakınlardı? Peki olay nedir? Niye böyle oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu şuna benzer. Bir adamın bana olan mesafesi diyelim ki 3 metre. Öbürünün bana olan mesafesi mesela 10 metre. Şimdi bu 3 metrede olan bana daha yakın. Ama yerinde duruyor. Kımıldamıyor. Hiç bana doğru gelmiyor. Adım atmıyor. İse ama diğeri 10 metrede olan bana doğru adım atıyorsa, o bir gün bana ulaşır. Ben ona ulaşmış olurum. Bu ise yerinde duruyor. onun için hiçbir zaman bana ulaşmayacaktır. Aynen onun gibi. Ehli kitap belki pozisyon itibariyle bize daha yakın. Kitap biliyor, peygamberlik biliyor, ahiret biliyor. Ama o kitap onun orada durmasına sebep oluyor. Bizim de kitabımız var zaten diyor. Adım atmıyor. Öbür putperest kitabı olmadığı için o dinliyor ve adım atıyor. Belki daha uzaktaydı, belki tamamen dinsizdi. Ahiret bilmezdi, kitap bilmezdi ama onun orada durduran bir şey de yok yani. Geliyor yani onu. Onu anlattığın zaman o adım atmaya başlıyor. Durum aynen böyle. Onun içindir ki ehli kitap iman etmedi, yerinde durdular. Bizim kitabımız var zaten deyip hava atıyorlardı, kibirleniyorlardı. Biz ehli kitabız diyorlardı. Halbuki kitap kitap olmaktan çıkmıştı. Bu onların iman etmemesine, çoğunluğunun iman etmemesine sebep oldu. İşte Efendimizin Mekke'den yaratılmasının bir hikmeti de bu. Mekkelilerin böyle bağlanacakları bir yanlışları yok. Yarı bağlılar. Kendi dinlerine yarı bağlı. Biraz evvel de misalini verdim. Adam yani kendi putuna laf söylüyor. Yani senin babanı öldürseydi herhalde izin verirdin intikam almaya filan diye. Böyle putuyla böyle konuşuyor. Yani bugün puta tapıyor geceliğin karanlıkta çölde korkusundan. Sabahleyin o putu atıyor gidiyor. Çok da bağlı değil yani aslında. Helvadan mesela put yapıyor, acıkınca da yiyor. Çok bağlı değil yani. Ama diğeri kökü doğru olunca, Allah'a dayanınca, Hristiyanlık ve Yahudilik kökü doğru, Allah'a dayanıyor, peygambere dayanıyor. O yüzden bunlar kökü doğru olduğu için ona güvenerek doğru yolda olduklarını düşünüyorlar. Çünkü kökü doğru. Bu bir dezavantaj oluyor yani. Avantaj gibi görünen şey aslında dezavantaj oluyor. Efendimizin Mekke'den çıkartılmasının bir hikmeti de oradaki insanların özgür yapılı olması. Şimdi kula kulluğu kaldırmak için gelmiş olan bir din, insanların insanlara kul olduğu bir memlekette çok da neşvüneme bulmaz, çok da gelişmez. O yüzden kula kulluğun yapılmadığı bir memlekette, ki Araplar öyleydi, Mekke öyleydi, yani bir reisleri bile yoktu, devlet yoktu, daha özgürlerdi. Bunlar eski inançlara kulluk yapıyorlardı. Reislerine kulluk yapmıyorlardı. Böyle bir şey yoktu. Demek ki eski inançlara, putlara kulluk yapmak, mevcut hayatta olan reislere kulluk yapmaktan daha az tehlikeli, daha az bağlayıcı. Hayatta olan, mevcut olan reislere kulluk yapmaya, krallara kulluk yapmaya alışmış olanlar, alışmış olanların bunu bırakması daha zor. O yüzden ehli kitap o putlaştırdıklarını bırakamadılar. Ama Mekke'nin müşrikleri o putlaştırdıklarını bıraktılar. Çünkü o yalnız bir inançtı. Yalnızca bir inançtı. O inancı ayakta tutan bir devlet, bir kitap yoktu. Maddi bir kuvvet yoktu. Demek ki sadece inanç olarak sapmış ise onların doğruyu bulması daha kolay. Doğru anlatıldığı zaman, çünkü başında bir diktatör yok ya da bir kitap yok. Onu orada durduran, engelleyen bir şey yok. O halde biz bunu tersinden de düşünürsek, mesela Müslümanların başlarında bir halifeleri, Müslümanların bir gücü, bir devleti olmadığı zaman inançlarından dönmeleri kolay olur. Yani olumlusu da var, olumsuzu da var bu işin. Onlar, Arapların başlarında bir devletin olmaması, bir kitaplarının olmaması, krallarının olmaması, onların hakikate ulaşmalarında yardımcı oldu. Engelleyici bir şey pek yoktu. Ama bunun tersi de doğru yani. Mesela Müslümanların da devleti, halifeleri, cemaatleri, bir şeyleri olmadığı zaman sapmaları da kolay olur. Yani her kim ki devletsiz, cemaatsiz bir güç, bir güce bağlı değil, tek başınaysa değişmesi kolay oluyor yani. Ama hayırlı yönde, ama hayırsız yönde. Müşriklerin değişimi böyle oldu, hayırlı yönde. Onların krallarının olmaması, bir liderlerinin olmaması, bir kitapların olmaması hayırlı yönde değişimlerini sağladı. Müslümanların da devletlerini kaybetmeleri, halifelerini kaybetmeleri hayırsız yönde değişimlerine sebep oldu. Yani o değişimi engelleyecek bir şey yoksa değişim kolay oluyor. Engelleyecek bir şey varsa değişim zor oluyor. Bugün ehli kitap ile dinler arası diyalog yapanlar, onları kendilerine daha yakın bulanlar, bu bir siyasi proje. Bu dini bir proje değil, bir siyasi proje. Amerika bir taraftan vuruyor, bir taraftan diyalog diyor. Kendine karşı oluşan nefreti azaltıyor. Bu diyalog faaliyetleri sayesinde gerçek yüzü görünmemiş oluyor. Ve sanki zalim değil de, hani şimdi gidip de diyalog kurduğunuz bir insana siz zalimsiniz diyemezsiniz değil mi? Zalimliği kayboluyor. Ama şimdi diyelim ki, ve bu toplantılarda da din min konuşulmuyor. Adı dinler arası diyalog. Dinler arası diyalog toplantılarında din asla konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Siyaset yapılıyor. Yani bu bir siyasi proje zaten. Din konuşulmuyor. Bizim hocalarımız onlarınkine dini anlattığı falan yok yani, öyle bir şey yok. Ama at kademi öyle zannediyor. 2-3 tane adam da Müslüman olursa, bunlar da sürekli göstererek işte bunlar Müslüman oldu filan. Halbuki bu Müslüman olma olayı tarih boyunca var. Diyaloğun marifeti değil, meyvesi değil bu. Diyalogla Türkiye tanıtılıyor Avrupa'ya. İslam değil yani. Türkçe tanıtılıyor. Türkiye tanıtılıyor. Ve Orta Doğu'ya Türkiye model yapılıyor. Örnek yapılıyor. Güçlü gösteriliyor. Ama şimdi konuya tam hakim olmayanlar bunun bir tebliğ zannediyorlar. Tebliğ ile diyaloğu karıştırıyorlar. Tebliğ başım gözüm üzerine. Eğer bir Hristiyan'a, bir Yahudi'ye İslam'ı anlatıyorsanız Allah razı olsun. Ama yapılan bu değil. Yapılan bu değil. Bu bir siyasi proje. Yapılan şey siyasi bir faaliyet. Ve ben onlara diyorum ki, eğer siz gerçekten de hani birkaç kişi Müslüman olur mu diye bir ümit içerisindeyseniz, bu projenin bir kere böyle bir hedefi yok. Ama diyelim ki öyle düşünen samimi insanlar. Ben diyorum ki onlara, eğer siz hani bunları daha yakın görüyorsunuz kendinize, hani bunlar peygamberlik nedir biliyor, kitap nedir biliyor, ahiret nedir biliyor. Bunlar hani dinsizler gibi değiller. Hani onlar komünist, dinsiz. Hani onlar anlamaz, bunlar anlar. Zannediyorsan öyle değil. Tarih de buna şahit. Dinsizler anlamış, ehli kitap anlamamış. Tarih meydanda. Sen peygamberden daha mı güzel anlatacaksın? Peygamberimiz anlatmış, ehli kitaptan çok nadirdir Müslüman olan, ama müşrikler fevç fevç Müslüman oldular. Çünkü onu durduran bir yanlış kitabı yok. Yani dinsizleri kendine uzak bulup ehli kitabı kendine yakın bulanlar hata ediyor. Bir ehli kitap Müslüman olanları bile ne zaman Müslüman oluyor biliyor musunuz? Önce dinsiz oluyor, sonra Müslüman oluyor. Dinsiz olan İslam'ı anlıyor. Zaten dinsiz. Onu durduran bir dini yok artık. Anlamasına engel olan bir yanlış kitabı yok artık elinde. Dinsiz olduktan sonra Müslümanlığı tercih edebiliyor. Madem ki dinsiz olan daha kolay Müslüman oluyor. Hatta Hristiyanlar, Yahudiler de Müslümanlaşanlar gene dininden soğumuş, dinini bırakmış olanlar. Genellikle böyle. Madem ki böyle, o halde dinsizlerle diyalog kurun, daha kolay olur işiniz. Eğer hakikaten hedefiniz İslam'ı tebliğ ise o zaman dinsizler daha kolay. Daha iyi anlarlar. Tarih de buna şahit. Bugün de bunu görüyoruz zaten. Neden dinsizlerle diyalog değil de dinlerle diyalog? Demek ki adam kazanma derdi yok. Başka bir şey var. Zaten Hristiyanlık bitiyor. Sana tutunmaya çalışıyor. Bırak, çökecek zaten. Zaten bugün yapılan istatistiklerde, anketlerde Avrupa'nın %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmış. Zaten dinsizleşmişler. Zaten çöküyor Hristiyanlık. Zaten bazı rivayetlerde de Hristiyanlığın biteceği haber verilmiştir. Bazı hadislerde ahir zamanda Hristiyanlığın biteceği zaten haber verilmiştir. Zaten bitiyor. Bitmemek için bize sarılıyorlar. Masaya oturunca adam sınıfına girmiş oluyorlar. Papalarını göklere çıkararak aslında ayakta durmaya çalışıyorlar. Düşünün mesela Vatikan dedikleri şey, Vatikan bir 44 dönümlük bir arazi devlet sayılıyor. Var mı böyle bir şey dünyada? Yani şu kadarcık bir yer bir devlet. Olacak iş mi bu? Ve Vatikan'ın lideri yani Papa nereye giderse devlet başkanları tarafından karşılanıyor. Çünkü devlet başkanı pozisyonunda resmi olarak. Bu şekilde o papalarını böyle göklere çıkararak saydırtıyorlar. Sayılmasını sağlıyorlar. Devlet başkanı olarak ortaya koyuyorlar. Böylece devlet başkanları onu karşılamaya gidiyor. Prosedür öyle dünyada. Devlet başkanını at kademeden biri karşılayamıyor yani. Üst düzey birisi karşılaması lazım. En azından bir başbakanın karşılaması lazım. Yani bu şekilde yapılıyor. Böylece dünyaya saydırmaya çalışıyorlar. Dünya ona kıymet versin. Yoksa zaten bitmiş durumdalar. Artık kimse kiliseye gitmiyor. Kimse artık onların her lafına inanmıyor, teslis diyor. Mesela adam tenkit ediyor, teslis ne diyor yani. Nasıl bir Allah hem de aynı zamanda üç Allah nasıl oluyor diyor. Tenkit edenler çoğalıyor. Ve işte bundan ötürü bize sarılmaya çalışıyorlar, ayakta durmaya çalışıyorlar. Bir sebebi de bu. Başka siyasi sebepler var. İslam'ın içini boşaltmak gibi, İslam'ı Hristiyanlığa çevirmek, içi boşaltılmış bir İslam, laikleşmiş bir İslam, Hristiyanlıkla beraber oturur kalkarsan üzüm üzüme baka baka kararır. Hristiyanlığın dünya ile alakalı bir hükmü yok. Laik Dolayısıyla Müslümanlar da onlarla oturup kalkarsa İslam da laik hale gelecek. Bir ümitleri de bu, bir hedefleri de bu. Yani bakalım tarihe. Peygamberimiz en çok kimler iman etti? O uzak gibi görünen müşrikler iman etti. Yakın gibi görünen ehli kitap iman etmedi. Tarihte dinsizlerin seferleri, ateist seferleri duydunuz mu? Duymadınız. Haçlı seferlerini duydunuz mu? Duydunuz. Hatta şimdi de görüyorsunuz. Eski Başkan Bush, 11 Eylül saldırısını da kim yaptığı belli olmadığı halde halen de belli değil. Büyük ihtimalle de kendileri yapmıştır. Amerika'nın içerisindeki bir lobi, bir gizli, bir derin devlet, Amerikan devletini savaşa sokmak için, o projeyi gerçekleştirebilmek için büyük ihtimalle kendileri yaptı bunu. Hiç kim de halen kim yaptığı tam belli değilken ne dedi Bush? Haçlı seferlerini başlatıyoruz dedi. Bakın bize karşı o günde peygamberimiz zamanında da tarihte de bugün de en büyük tehlike, tehdit nereden geliyor? Ehli kitap dünyasından. O günkü müşrikler iman etti, bizle beraber oldu. Karşımıza kim çıktı? Bizans. Bak İran bile Müslüman oldu, Bizans olmadı. İran Mecusi, o bile Müslüman oldu, Bizans olmadı. 3-5 tane olanlar tabi onlar konumuzun dışında. Yani o kadarcık her tarafta olur. O değil yani. Kitlesel olarak İslamlaşma olmadı. O gün olmadı, sonrasında yine olmadı. Çok nadirdir yani. Saldırı oldu mu? Evet, saldırı oldu. O günde İslam'a karşı Yahudilik ve Hristiyanlık karşı koydu. Daha sonrasında da, daha sonrasında da bugün de. Bugün de en büyük tehdit İsrail'den ve Amerika'dan geliyor. İsrail Yahudi, Amerika'da Hristiyan güya. Gerçek bu. Bu gerçeğe karşı gözünü kapatmakla gerçek değişmez. Gözlerini kapatmak istiyorlar. Yani bu gerçeğe karşı gözlerini kapatmak istiyorlar. Peygamberimizin o bölgeden çıkartılmış olması, orada yaratılması, dediğim gibi özgür bir memleket olduğu için, çünkü din kula kulluğu kaldırmaya gelmiş. Kula kul olan bir memlekette bu iş zor olurdu. Kula kul olmayan, putlara kul olan, putlara kul olan putları rahat bırakır. Ama kula kul olan çok zor bırakır. Çünkü kula kul olan reislerine, meliklere, krallara kul olanlar, onların bir gücü olduğu için onların emrinden çıkamaz. Veya yanlış bir dinin kulu olanlar, onların eline kitap olduğu için onlar da onu bırakamaz. Yani anlayacağınız, krallar da bırakılamıyor kolay kolay, kitaplar da bırakılamıyor kolay kolay. Ama putları bırakmak daha kolay. Kula kulluğu kaldırmaya gelen İslam'ın öncelikle kula kul olmayan bir memlekette gelişmesi lazımdı. Daha hızlı gelişirdi. Hatta o yüzdendir ki Peygamberimizin doğumundan 50 gün kadar önce olmuş olan Ebrehe olayı, fil hadisesi, Allah'ın sadece Kabe'yi koruması olayı değildir. sadece Allah'ın Kabe'yi koruması için değil, daha sonrasında, daha evvelinde Kabe defalarca yıkıldı, yapıldı. Peygamberimizden sonra da yine Kabe'ye saldırı oldu, mancınıklarla yıkıldı. Sel oldu, yangın oldu. Yani Kabe birkaç defa yıkıldı, yapıldı. Allah Azze ve Celle o zaman neden korumadı? Mesela demek yalnızca Kabe değil. Orada iki şey birleşmiş yani. O Kabe'nin korunması değil sadece. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in korunması. Hareket başlatacak insan doğacak 50 gün sonra. Peygamber doğacak 50 gün sonra. O peygamberin Habeş krallarının emrinde, diktatörlerin emrinde olmasını istemiyor Allah. Kral gelecek ve oraya hakim olacak. Nasıl ki kendi memleketlerindeki insanları kendilerine kul yapmışlar, Mekkelileri de kul yapacaklardı. Artık Mekke'de de bir krallık olacaktı ve artık Mekke'de de kula kulluk başlayacaktı. Allah ona müsaade etmedi. Ve görülmemiş olay görüldü. Allah müdahale etti ve hepsini yerle bir etti. Mesela yalnızca Kabe'nin korunması değil. Mesela aslında Efendimizin hür olarak doğmasını sağlamak. Köle olarak doğacaktı yoksa. Dünyaya geldiği anda itibaren köle olacaktı. Ve köle olarak yaşayacaktı. Köle olarak doğmuş ve yaşamış bir insanın ileride lider olması düşünülemez. Köle ruhlu bir insan nasıl lider olacak ileride? Liderliğin ötesinde bir de peygamberlik nasıl olacak? Mesela Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ı da bundan korunmuştu, yine hatırlayın. Orada Kabe mabe yok. Ama Allah Firavun'un sarayında büyüttü Hazreti Musa'yı. Başka yerde büyüseydi köle gibi olacaktı, esir olacaktı. O da İsrailoğullarından, kendisi İsrailoğullarından Hazreti Musa. Firavun'un esir ettiği toplumun çocuğu yani. Eğer o da İsrailoğullarının arasında yetişseydi, büyüseydi, onların ahlakına sahip olacaktı. O da Yahudi ahlakına sahip olacaktı. Allah Azze ve Celle onu aldı, sarayda büyüttü. Köle ruhlu yetişmesin diye. Çünkü ileride bu lider olacak ve peygamber olacak. Köle ruhlu insanlardan lider mi olur? Aynı olay yani. Yani demek ki peygamberimizin Mekke'den çıkartılmasının bir hikmeti de bu. Ve yalnızca kendisi değil, bütün insanlar öyle. Özgür ruhlular. Ve mesela bunu görüyoruz yani. Akabe Beyatı'nda bunu görüyoruz. Bedir Savaşı'nda başlangıcında Sa'd bin Muaz'da bunu görüyoruz. Cesurlar. Mertler. Ölüme gidecek adamlar. Özgür insanlar böyle olur. Mesela 2. Akabe Beyatı'nda Esad bin Zurare kalkıp diyor ki, o da Ensar'dan, bu insana diyor beyat etmeden evvel düşünün. Buna beyat ettiğinizde bütün dünya size karşı koyacak. Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla herkes size karşı tek yaydan ok atacak. Dünya size karşı birleşecek yani. Bunu göze alıyorsanız, yarın yalnız bırakmayacaksanız, zor günler geldiği zaman yanında olacaksanız, o da size güvenip de gelecek. Ona göre tamam diyorlar, kabul ediyoruz. Yani bunun gibi konuşmalar çok. Efendimiz amcası Abbas değil, bir başka Abbas. Yine o beyat esnasında o da benzeri sözler söylüyor. Diyor ki bu insanı zor günde yalnız bırakacaksanız, ey Medineliler, bırakın burada kalsın. götürmeyin Medine'ye. Sonra amcası Abbas da aynı şeyleri söylüyor. Diyor burada biz onun güvenliğini sağlıyoruz. Onu zor günde yalnız bırakacaksanız hiç beyat etmeyin. Söz veriyorlar ve sözlerinde de duruyorlar. Böyle bir toplum. Yani bütün dünyaya karşı koymayı göze alabiliyor yani. Böyle insanlara gönderiliyor peygamber. Demek ki bir yerde bir hareketin başlaması öncelikle böyle bir toprağa bağlı yani. Toprak böyle olmalı. Toprak verimli olmalı. Toprak toprak olmalı yani. Ve gerek mesela Bedir Savaşı'nın başında Sa'd bin Muaz'ın söyledikleri, sen önümüzde olduktan sonra ya Resulallah denize bile gireriz. Sen varken biz çekinmeyiz. Yani bu aslında peygamberin gönderildiği topluluğun nasıl bir topluluk olduğunu gösteriyor ve bir hareket, böyle bir hareket, kula kulluğu kaldırmak isteyen bir hareket nasıl bir toplumda gelişme gösterebilir? Bunu da gösteriyor. Dolayısıyla yani görüştüğünüz, anlattığınız insanların da özellikle özgür insanlar olması, cesur insanlar olması, inandığı zaman sonuna kadar gidecek insanlar olması, dönmeyecek insanlar olması, kişilikli, şahsiyetli insanlar olması lazım. Çünkü kula kulluğu kaldırmak isteyen bir hareketin müntesiplerinin de kullara kul olmaması lazım. Kullara kul olanlar kula kulluğu nasıl kaldıracaklar? Yani şehir seçemeyiz belki, mahalle seçemeyiz belki. Her tarafta anlatmak zorundayız ama insan seçebiliriz. Herkese tebliğ ederiz ama özellikle ilgileneceğimiz insanlar böyle özgür ruhlu insanlar olmalı. Ve özgür ruhlu insanlardan rahatsız olma. Özgür ruhlu insan sana itiraz da edebilir. Peygamber'e de itiraz etti. Hatta Hazreti Ömer öldürmeye gidiyordu peygamberimizi. Ama sonradan da Hazreti Ömer oldu. Öyleleri sonra Hazreti Ömer olur. Özgür ruhlu insanlar önce bazen itiraz eder, tartışır, kabul etmez. Ona sabret. Gülü seviyorsan dikenle katlan. Özgür ruhlu insan lazım sana. Şahsiyeti gelişmiş insan lazım sana. Ezik büzük adamla fazla mesafe alamayız. O şahsiyeti gelişmiş özgür insan da bazen itiraz eder. Onu da hoş görmek lazım. Zamanla anlayacaktır. Hazreti Ömer anlamadı mı? O da anladı. Yani gülü seven dikenine katlanacak. Sonradan onun o dikenleri törpülenecektir, merak etme. Hep öyle gitmeyecektir. Sonradan neye itiraz etmesi gerekiyorsa ona itiraz eder. Neye itaat etmesi gerekiyorsa ona da itaat eder. O hale gelir, merak etme, sabırlı ol. Ama o özgürlük ruhunu kaybetmiş köle ruhlu bir adamsa, ona o özgürlük ruhunu vermen sanki mümkün değil, neredeyse mümkün değil. O bir defa gitti mi kolay kolay gelmiyor. Çok zor. Gitti mi kolay kolay gelmez. Ama o özgür ruhlu insan belki bazı itirazlarda bulunur. O itirazlar geçer zamanla. Ama ezik büzük adam kolay kolay özgür ruhlu bir insan olmaz. O yüzden aslında çocuklarımızı da çok fazla öyle ezmemek lazım. Çok korkutmamak lazım. Çok korkutulan çocuklar ezik büzük olur. Ve yarın toplumun karşısına çıkıp da ey millet yanlış yola gidiyorsunuz, yol o değil budur da diyemez. Yani çocuklarımız da biraz özgür ruhlu olmalı. Tabii ki ölçüsüyle. Çok fazla bastırılmamalı. Böyle olanlar ileride bir şey olamaz. Yani Efendimizin Arabistan'da yaratılmasının hikmetlerinden bazıları bunlar. O zaman da diğer milletler öyle değillerdi. O zamanın Rumları, o zamanın İranlıları. Kula kulağa alışmış. Vaziyete ayak uydurmaya alışmış. En büyük marifeti ortama ayak uydurmak. Kişiliğini kaybetmiş. Bugün karşımızda en büyük engel nedir deseniz, hani şimdi bu dersi yaparken aklıma geldi zannetmeyin. Ta yıllar evvel de bunu söylemiştim. Bugün karşımızdaki en büyük engel nedir deseniz, ne şu ne bu, ne falan kafir, ne filan ideoloji, ne filan devlet, ne filan kuvvet. Bu şahsiyetsizlik var ya, karşımızdaki en büyük engel. Sözünde durmayan insanlar, kişiliği bozulmuş insanlar, köle ruhlu hale gelmiş insanlar, diktatörlüğün olduğu yerlerde toplum köle ruhlu hale geliyor, ezik oluyor, yanlışlara karşı koyamıyor, hakikati kabullenemiyor, doğru budur diyemiyor. Anlasa da diyemiyor. İlginç. Dün bir program seyrediyordum. Onu siz de seyretseniz iyi olur. Dün 28 Şubat'tı malum. Erbakan Hoca da Allah rahmet eylesin, 28 Şubat'tan bir gün evvel rahmetli oldu. ...28 Şubat belgeseli yayınladılar. Dün TRT'de. Daha evvel de aynı belgesel yayınlanmış mıydı hatırlamıyorum ama onun gibi belgeselleri seyredin. Özal belgeseli vardı, Ecevit belgeseli vardı. Bunlardaki her şey doğru demek değil. Ama bir takım olayları anlamaya yardımcı oluyor. Yanlışların da olabileceğini hesaba katarak tabii izlemek lazım. Ve orada şunu söyleyecektim. Belgesel değil de esas. Mehmet Ali Birand orada konuşuyordu. Ve bakın özgür insanlar, yani belki bir takım bilemediğimiz bazı güçlerle işbirliği var mı yok mu onu bilemeyiz tabii. O Allah'la kendi arasında. Ama normalde Türkiye'de adam rahat konuşabilen öyle bir adam. Biraz kendisine özgüveni olan, biraz da makamı, tanınmışlığı, zenginliği vesairesi sayesinde rahat olabilen bir adam. Açıkça şunu itiraf etti. 28 Şubat'ta dedi, hepimiz gazeteciler de, parti liderleri de, hepimiz dedi, anlayamadık ve sınıfta kaldık dedi. Bunu kabul edelim dedi. Biz dedi anlamadık, hatta o zaman askerleri alkışladık. Bakın özgür insan itiraf da eder. Cesur insan. Kendine güven duyar, hatayı da itiraf da eder. Hep kendini savunmaz. Haksız olduğu halde, hata yaptığı halde kendini savunmaya devam edenler aslında özgüvenleri yoktur, hatayı kabul edebilecek kadar cesur değildir yani. Ve yine dedi ki, bir şey dedi hatırlamıyorum, ondan sonra belki dedi beni kınayacaklar. Umurumda bile değil dedi, kınasınlar dedi. Çok rahat. Bir şey söyleyeceğim dedi. Belki dedi beni bazıları yine kınayacaklar, tenkit edecekler, bir sürü laf söyleyecekler. Umurumda bile değil dedi. Ben söylerim dedi söyleyeceğimi. Yani işte bu yani işte söylemek istediğim. Yani doğruya inandığı zaman doğruyu neyse o, belki de yanlıştır söyleyeceği şey ama neyse o doğru olduğuna inanıyorsa özgür ruhlu insanlar söyleyebiliyor. Ezik insanlar doğru olduğuna inansa da söyleyemiyor ve bir yere varılamıyor böyle insanlarla. Onun için kula kulluğu kaldırmak isteyen bizim gibiler kullara kul olmayan insanları aramalı, bulmalı. Daha özgür insanları aramalı, bulmalı. Fakat böyle biraz hani cevap verirse, biraz itiraz ederse, biraz tartışırsa, ha bu bize göre değil canım, bu çok tartışmacı dememeli. Yani hoş karşılamalı onu. O bize lazım. Onun o cesareti, o sosyal cesareti bize lazım. Onu törpülememek lazım. Onu öyle bırakmak lazım. O sonra kendisi yanlış olan kısmını törpüler zaten. Olaylarla zaten törpülenir. Ama iki defa bir şey dedi diye hemen bu adam dışlanırsa o zaman geride kalanlar hepsi ezik büzük adamlar olur. Biz kendine güvenen, özgüveni olan insanları da içimizde barındırabilecek kadar özgüvenimiz olmalı. Öyle bir adam da olsa, bize bir şey yapacak hali yok, bizim yolumuz doğruysa, doğrudur. O da eninde sonunda bir yanlış itiraz yapıyorsa anlayacaktır. Biz de bundan emin oluruz. Yolumuz doğruysa korkacak bir şey yok. İtiraz ediyorsa da sonra anlar. Deyip böyle bir bizim de hani özgüvenimizin olması lazım. İçimizde böyle insanları barındırabilecek kadar özgüvenimiz olmalı. Efendimiz yani Ömerleri saf dışı etmemiş. Bu Ömer'dir, bana yaramaz, bu hep itiraz eder, bu çok fazla cesur dememiş. Ömer'i de o haliyle muhafaza etmiş ve o Ömer zamanla da en takva insan olmuş, yamalıklı elbise giyen bir halife olmuş. Yeri geldiği zaman da konuşmuş. Hazreti Ömer hakkında ne diyor Efendimiz? Ömer fitnelerin önünde kapıdır. Ömer varken fitne çıkmaz diyor. Fitneleri engeller. Demek ki böyle insanların böyle güzel halleri de oluyor yani. Yani Peygamberimizin oradan çıkartılması boşuna değil. Yaltakçılık yapan, dal kavukluk yapan bir toplumdan çıkmıyor. O günkü İran ve Bizans'ta bir sürü dal kavuklar var. Padişahların etrafında, valilerin etrafında, yetkililerin etrafında, komutanların etrafında bir sürü yaltakçılık yapan insan var. Bunlar kişiliğini kaybetmiş. İnansa da buna inanma. İnandım dese de bu adama inanılmaz, güvenilmez. Onun ipiyle kuyuya inilmez. Satar. Yani böyle insanlar olduğunu bilmek lazım. Bilmezsen arkandan çok vurulursun. Ondan sonra da aklın başına gelir ama iş işten geçer. Keşke filan adam olsaydı, bundan daha iyiydi. İtiraz ediyordu ama hiç olmasa şahsiyetliydi. Arkadan vurmuyordu dersin. Allah Resulü'nün çıkarıldığı toplumun böyle bir toplum olmasından bir takım sonuçlar çıkartmalıyız. Demek ki bugün de kula kulluğu kaldırmak isteyen bir hareket, özellikle böyle insanların çok olduğu semtlere, mahallelere ağırlık vermeli. Böyle insanlara ağırlık vermeli.